yetiştirme. Herkes kendine sorar. Neden yaşıyorum? Özde bu soru kişinin özüyle ve hayatın kaynağıyla yani Yaradan'la ilgilidir. Tarih geliştikçe dünyada milyarlarca ve milyonlarca yıl önce olan şeylerle ilgili olarak insanoğlunun merakı hep artmıştır. Aslında özümüzle ilgili soru bedenimizin evrim sırasında nasıl geliştiği ile ilgili değildir. Daha ziyade bu soru biz ve Yaradan'la ilgilidir. İnsanlar neden var olduğumuzu sordukları zaman aslında varlığımızın son amacı ile ya da gelecekle ilgili bir soruya parmak basmış oluyorlar. Hayatın anlamı ile ilgili sorular bir insanda çocukluğundan itibaren başlar. Bu doğası gereği bu soruların cevabını duymaya ve çözümü keşfetmeye insanın hazır olduğunun bir işaretidir. Bir dereceye kadar çocuk buna hazırdır. Ebeveynler ve çevre onun merakını gidermede zorlanır. En kötü durumda tüm hayatı hayvansal seviyenin üstüne çıkmadan ya da en ufak bir değişiklik olmadan otomatik ve monoton bir biçimde geçer. Hayatı anaokulu, okul, muhtemelen üniversite, iş, eş, çocuklar arasında geçer. Bazı insan futbola, bazısı da maneviyata ilgi duyar ve bu ölene kadar böyle devam eder. Genel olarak insan nesline ve çağına bağlı olarak hayatında özel bir şey başaramaz ve karşılık olarak ömrünü tüketir. 70 yıl boyunca aynı düzlemde varlığını sürdürmesi yerine bunun üstüne çıkabilmesi için bir insana nasıl yardım edebiliriz? Özellikle çocukken sorduğu "Hayatımızın anlamı nedir?" sorusuna cevap vererek yavaşça onu bu dünyanın üstüne taşıyabiliriz. İnsanlara bu bilgiyi vermeye mecburuz. Çocuk veya yetişkin her insan kendi hassasiyetine, yapısına ve verilen manevi bilgiyi özümsemesine göre bilgiyi alır. Daha sonra yıldan yıla, reenkarnasyondan reenkarnasyona kişi kendini sürekli olarak mükemmelleştirir. İnsanlığın nasıl geliştiğini ve nelere başarabildiğini görebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? İnsanların arzuları gittikçe güçlenir, tutkuları artar, para, ün ve bilgi ister. Aynı zamanda kişide hayatımın anlamı ne sorusu gelişir. Dolayısıyla bugün bu soruyu soran insanlar 200 ya da 2000 yıl önce soranlardan tamamen farklıdır. Bunlar aynı ruhlardır fakat bu soruyu bütünüyle farklı bir seviyede sormaktadırlar. Soruları bastırılmış ve şaşırtılmış bir dönemden gelir. Bir önceki tecrübe ya da gelişimin sonucudur. Bağlasulam'ın dediği gibi problem şudur ki bizler insanların hayatın anlamı ile ilgili sorusunu din ve yetiştirme tarzıyla sıradanlaştırırız. Kişinin bulunduğu çevre önemli değildir. Bu iki tip düzenle bir insanın tüm hayatını bu dünyada öyle programlıyoruz ki bu sorunun varlığı onun için artık kayboluyor. İnsan bu soruyla ilgilenmek, yaşamak, onu geliştirmek ve yükseltmek yerine onu bastırıyor. Bunun din açısından cevabı şudur. Biliyorsun, Yaradan bu şekilde istiyor. Dolayısıyla emirleri yerine getirmeye mecburuz ve daha sonra da bunun için bir ödül alacağız. İkinci ya da daha sosyal bir cevap ise şudur. Hayat böyle ve biz de öyle ya da böyle birbirimizle geçinebilmek için bu şekilde yaşamalıyız. Sadece kabalist yetiştirme tarzında bir insan hayatı boyunca her dakika tekrar ve tekrar hayatın anlamını sorar. Her seferinde de buna tam ve geniş bir cevap bulur. Bu şekilde kişi tüm ruhu, ruhun müşterek kabına hisaron ya da formüle edilmiş arzu denilen soruya gelir ve bu soruyu ruhun ışığı dediğimiz cevapla doldurur. Kişi Yaradan'la ilişkisini soru olarak tanımlar ve cevap olarak Yaradan'ın ifşası gelir. Soru: Ebeveynler var olmanın anlamını sormadıklarından bu yıllar alabilir. Eğer sorsalar bile cevapları yoktur. O zaman çocuklarına ne anlatacaklar? Bunun binlerce yıl daha süreceğini söylüyorsunuz. Bu süreç binlerce yıldır devam ediyor ve daha da ne kadar sürecek bilmiyorum. problemin kendisinden ve nasıl çözeceğimizden bahsediyoruz. Tüm dillerde, kitapların, medyanın ve internetin yardımıyla insanlığa açıklamak istediğimiz şey genç nesli yetiştirme tarzımızı değiştirmemiz gerektiğidir. Şüphesiz değişimlere genç nesilden başlamalıyız. Yetiştirme tarzındaki kriz, eğitim, yasalar, sosyal sınırlar, moralsizlik ve bunun gibi birçok şey bize şunu kanıtlamıştır ki insanlığın başka bir seçeneği yoktur ve bu durumdan bir çıkış yolu da yoktur. Gerçekte yetiştirme sorunu tüm hayatı ve sosyal süreçleri tayin ettiğinden en önemli problemdir. Bu aslında çocukluğumuzda içimizde uyanan tek sorudur ve diğer her şey önemsiz olduğundan aynı zamanda bir yetişkin sorusudur. Bakın bu soruyu 6, 7, 8, 10 yaşlarından itibaren soruyoruz. Bunun nedeni ne? Şu açıktır ki bu en önemli sorudur. Şunu söyleyebilirim. Kusurumuz ya da işlediğimiz en kötü suç, çocuklarımızın varoluşun anlamı ile ilgili sorularını baskılamamızdır. Tüm hayatımız bu şekilde inşa edilmiştir ve biz yetişkinler de bu soruyu içimizde sustururuz. Gözümüzün önündeki her şey, televizyon, reklamlar bu soruyu tamamıyla iptal eder. Biz de aynı şeyi genç nesle yapıyoruz. Yeni neslin manevi bir yetiştirme tarzına ihtiyacı var. Sosyal, laik ya da dini çevre önemli değil. Musevilik, Hristiyanlık ya da İslam dini bununla ilişkili değildir. Hayatın anlamı ile ilgili soru her insanda ve kadın olarak doğmuş her insanda belirir. Yaradan herkes içindir. Eğer çocuklarımızın bir önceki nesil gibi tamamıyla anlamsız hayatlarına devam etmelerini istiyorsa, o zaman kesinlikle onları yalnız bırakalım ve kabalistik yetiştirme tarzını öğretmeyelim. Kabala der ki sadece çocuklarımızın ben kimim, ne için varım sorusuna cevap vermeliyim. Aynı zamanda bu soruyu idrak da edelim. Bu sorunun bilimle, sanatla ya da profesyonellikle idrak edilmeye ihtiyacı yoktur. Yani bizi bir şekilde sakinleştiren din ve diğer yöntemler vasıtasıyla idrak edilemez. İnsanın tüm evreni ifşa etmesi, üst dünyalara yükselmesi ve içinde yaşadığı tüm evreni görmesi için bu soru hayattaki en önemli şey haline gelene kadar geliştirilmelidir. Ben kimim, neyim ve ne için varım? Tüm evren ortaya çıktığında ve nerede olduğumu, kim olduğumu gördüğümde o zaman varlık sebebim bana açık hale gelecek. Eğer kendim bu sorunun cevabını bulursam, doğru bir şekilde anlarım. Kabala bunu yapmamız için bizi çağırıyor. Diğer bir deyişle manevi hayata girip neler olduğunu, nasıl olduğunu görene kadar bu soru içimizde kalacak ve bizi uyandırmaya devam edecek. Bırakalım bizi uyandırsın. İfşa için onu canlandıralım. Bu soru olmadan yaratılışın amacına ulaşamayız. Dolayısıyla onu öyle bir şekilde ortaya çıkaralım ki tüm evren önümüze açılsın. Aksi halde bu sorunun cevabını bulamazsınız. Daha sonra gördüğünüze bağlı olarak anlarsınız. Bu şu demek değildir. Biri size bunu anlatıp rahatlatacak. Aksine sizin kendinizin var olduğunuz dünyaları görebileceğiniz şekilde yapılmalıdır. Buna dayanarak soruyu kavrayabilirsiniz ve kendi kendinize cevap verebilirsiniz. Kabala'nın amacı budur. Öyleyse çocukları bu şekilde yetiştirmemek, onlardan çalmak demektir. Ve bir kez daha tüm hayatları boyunca onları işe yaramayan hayvansal varlıklarını devam ettirmeye mecbur bırakırsınız. Aşamalı olarak toplumda öncelikler değişecektir ve bu tür fikir üniversite kitaplarında ve hatta ilkokul kitaplarında yer alacaktır. Sadece bir şey hatırlayın. Bir kişi bu ilmi erken yaşta, kabalistlerin söylediği gibi 3 yaşından itibaren veya 5-6 yaşında çalışmaya başlamazsa daha sonra öğrenmesi zor olacaktır. Bunu özellikle en çok yabancı dil eğitiminde görüyoruz. Bu sistemi başlangıç sınıflarından itibaren okul eğitimine katmalıyız. Çocukların nasıl kavrayacakları önemli değildir. Öyle bir şekilde yapılmalıdır ki en azından manevi ışığın mikro parçası onların içinde uyansın. Daha sonra realitede ve sosyal çevrelerde yetiştirme tarzının gerçek yöntemi uygulanacak ve aşamalı olarak bugün konuştuğumuz sonuca geleceğiz. Ancak bu uzun aşamalı bir yoldur. Dilerim yeni yöntemleri yeni ve uygun şekliyle görecek kadar zamanımız olur. Çünkü şimdilerde nesiller birbirinden çok farklı. 20 yıl önce yazılan bir şey bugün insana anlam ifade etmiyor. Bir yıl, 20 yıl gibi çok çabuk geçiyor. Dolayısıyla dilerim yenilenmiş kabalistik yöntemleri görürüz. Açıkça ve direkt olarak konuşur, çağdaşlarımıza yakın oluruz. Ayrıca bu kitaplar genç yaşlar için de anlaşılabilir olmalıdır. Soru: çocukların anaokulunda bile Kabala öğrenmesi iyi midir? Ba'alusulam'ın 10 Sefirot kitabının girişinde yazdığı gibi, bir kişiye Kabala'yı sadece sorusu ölçüsünde öğretebiliriz. Hayatımın anlamı ne? Eğer bu soru onda oluşmamışsa, o zaman kimse ona öğretemez. Çocukluğumuzda hepimiz bu soruyu içimizde hissettik. Kişi bunu anladığı anda sorusu ölçüsünde dünyaların yapısını, özü ve hayatın amacını ona anlatabiliriz. Cevabı aldığını hissettiğimizde de durmalıyız. Yani bir hayattan diğerine hepimizin içinde oluşan bu sorunun cevabını kişinin içsel hazırlığının derecesine göre öğretebiliriz. Her insan hayatın anlamı ve yaradılışla ilgili olarak içinde uyanan ilk soruyu hatırlar. Bu çoğunlukla 6-10 yaş arasında olur. Onlara şu cevabı vermek gereklidir. O seni yaratan güçtür ve o şimdi senin yanında, seninle ilgileniyor, seninle iletişimde olmayı arzuluyor ve sen onu bulmalısın. Yani anne babanla ve ailenle kurduğun iletişimin aynısını bul. Şöyle denir: İnsan baba, anne ve yaradan tarafından yaratılır. Bunu çocuklarda deneyin ve bu fikri doğal olarak nasıl kabul ettiklerini görün. Soru: neden çocukları bizi dinlemeleri için zorlamamamız gerektiğini söylüyorsunuz? Bu doğru elbette ama eski kutsal metinlerde çocukları sert yetiştirmemiz gerektiği söyleniyor mu? Açıkça şöyle denilmiştir: kim çocuğunu dövmezse ondan nefret eder. Ancak prensipte bunu tam anlamalıyız. Yani bunun neden yazıldığını ve bu metoda neyin uyduğunu açıklamamız lazım. Tek yetiştirme metodu örneklemedir ve baskı yoluyla kesinlikle olmaz. Ba'alusulam bununla ilgili şöyle yazar: eğer bir insanı zorlarsanız, yani küçük bir çocuğu, o zaman onun kendi niteliklerini geliştirmesine izin vermemiş olursunuz. O sizden tamamıyla farklıdır. Biyolojik babayla oğul arasında maneviyatta bir bağ yoktur. Soru: çocuğunuzu nasıl görmek istersiniz? Kendi çocuklarımın ve bütün çocukların her şeyde mükemmel olduklarını görmek isterim. Ancak bu sadece bana göredir. Kendini beğenmiş ebeveynler de çocuklarını yetiştirmek zorunda. Neden böyle zeki ve geleceği gören bir doğa olayları bu şekilde inşa ediyor? Bu öyledir ki her nesil en önemli şey ile ilgili yanılgıya düşer. Acı çekerek de olsa bir sonraki nesli bir öncekine göre daha iyi yetiştirmeliyiz. En nihayetinde kural olarak bir sonraki nesil daha egoisttir. Her nesilde egoizm biraz daha artar. Doğanın öngörüsü şudur ki insan bu sebepten dolayı sadece kendine zarar verdiğinin idrakine gelecektir ve buna karşılık insan doğanın gerçek yasalarını çocuklarını bu yönde eğitmek için çalışmak zorunda kalacaktır. Doğanın ahlak ve düşünme yasalarına kabala denir. Sadece bu bilimi çalışarak insanın doğru şekilde var olması ve çocuklarını buna göre yetiştirmesi mümkün olacaktır. Soru: öğrencilerinizin içinde hükümette yer almak isteyenler var mı? Sadece eğitim alanında. Eğitim sisteminin içine Kabala'yı yerleştirerek tüm gelecek nesilleri değiştirebiliriz. Elbette bana şu şekilde karşı çıkabilirsiniz: İnsanlar Kabala'ya hayatın anlamı ne sorusuyla geliyorlar. Maneviyatta zorlama yaparak yetiştirmek kabul edilemez bir şeydir. Biz Kabala'yı ve manevi yükselmenin metodunu vermiyoruz. Ancak bunu arzulayan bir kişi bunu çalışabilir ve arzusunun derecesine göre bunu yapabilir. Evrenin yapısı Yaratılışın amacı, ruhun yapısı, yani yukarıdan aşağıya ışığın inmesi gibi konularda bilgi vermeyi planlıyoruz. Ancak geri kalan materyal, örneğin kişinin manevi, içsel veya bireysel çalışması ile ilgili makaleler ancak talep ettiğinde kişiye verilir. Evrenle ilgili bilgi, kişiye dünyanın yapısı hakkında bir anlayış getirecektir. Etrafındaki dünyayı ve var olan her şeyin anlamını ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde kişi basitçe yaşadığı dünyayı tanıyacaktır. Bu da onu depresyondan ve kötü eylemlerden korur. Bana gelen insanlarda bunun örneklerini görüyorum.